Ayrım 6.
Aynalı kitap.
Sayfa 78. Evren aslında bir fotokopi makinesidir. Ayten, bak ne çoğaltıyorum. Terbiyesizsin Necati. İn çabuk fotokopi makinesinin üstünden. Bu birinci bölümde size konuları anlatırken bazı kızımların ucunu açık bıraktığımın farkındayım. Hiç merak etmeyin. Hepsini kendimi masaya yatırarak iyice anlatacağım. Uzun yıllar odaklanmanın habire ne istediğine dikkatini vermek olduğunu zannettim. Maalesef değilmiş. Daha doğrusu o kadarla kalmıyormuş. Elbette dikkatimizi, odağımızı neler istediğimize vereceğiz. Ama şu an odağımızın nerede olduğu da istediklerimizi elde edip edemeyeceğimizin en büyük göstergesi. Sonunda fotokopi makinesi tanımını buldum. Şimdi bir fotokopi makinesi düşünün. Hani şu büyük kırtasiyelerde falan olan, kağıdın çıktığı kısmın neredeyse 2 metre ileride olduğu modern aletlerden bir tane. Elinizde bulunan fotokopisini çektirmek istediğiniz kağıdı bu an gibi düşünün. Makinenin üstüne kağıdı koyduğunuz anı da bugün olarak kabul edin. Kağıdı yerleştirin, düğmeye basın. Hop, alt kısımdan kağıdın kopyası geliverdi. Hem de çoğalmış olarak. İşte bu da yarın. Dün Kuşadası'nda deprem olmuş. Birdenbire Facebook profilleri bunu duyurmaya başladı. Bakın şu an sayfamı açıp size bazı cümleleri yazacağım. Kuşadası'nda deprem var. Dün akşamki depremi hissettiniz mi? Ah canım geçmiş olsun, nasıl bir korku olduğunu iyi biliriz. Kuşadası sallanıyor. Allah aşkına lütfen biri bana şunu açıklayabilir mi? Deprem oldu anladık. Tamam geçmiş olsun. Ya internette bağlanabilecek kadar her şey yerli yerindeyse, internete girebilecek kadar aklın başındaysa, hatta 22 dakika önce Farmville bile oynamışsan niye depremle ilgili yazıyorsun? Lütfen kendinize bu soruyu sorun. Şu an yaptığım şeyi neden yapıyorum? Bir an için durup, yani otomatik pilotta yaşamaktan çıkıp düşünmeye başlarsanız çok ilginç şeyler keşfedeceksiniz. Bu satırları yazarken aklıma şu geldi. Niye kimse kendi profillerine şöyle şeyler yazmıyor? Oh, bu ay turnayı gözünden vurdum. Tam 6.000 lira kazandım. Aman dün gece bir seviştim, bir seviştim, harikaydı. İş yerinde her şey o kadar harika gidiyor ki. Bu akşam biriyle yemeğe çıkıyorum. Harika geçmesini niyet ediyorum. Parayı biriktirmeye başladım. Altın alıp kenara atıyorum. Boğaz Köprüsü'nün ışıkları ne güzel olmuş. Evet biliyorum biliyorum, arada sırada bunlara benzer yazılanlar da var ama çok nadir. Zaten tanıdıklarımın içinde bu tip güzel yazılar yazanların hayatlarındaki gelişmeleri görebiliyorum. Bir akşam yemek yediğimiz restoranda son derece tatlı dilli bir garson çok güzel bir fıkra anlattı. Fıkra güzel olmasına güzel de bir dinleyin. İki Alman Türkiye'ye ilk defa gezmeye geliyorlar. Rakının da methini duymuşlar. Gidiyorlar bir meyhaneye, ısmarlıyorlar rakıları. İlk yudumdan sonra Hans dönüp arkadaşı Karl'a soruyor. Hans, nasıl buldun rakıyı? Karl, pek anlamadım, sen nasıl buldun? Hans, ben de pek anlamadım. Anlayabilmek için içmeye devam ediyorlar. İki kadehten sonra bu sefer Karl soruyor. Karl, anlayabildin mi tadından bir şeyler? Hans, yok anlamadım, ya sen? Karl, yok ben de hala anlayabilmiş değilim. Bir büyük bittikten sonra Hans bir defa daha soruyor Karl'a. Hans, anlayabildin mi rakı nasıl bir şeymiş? Karl, sen rakıyı boş ver şimdi. Ne olacak bu Almanya'nın hali? Bu fıkrayı Almanların çıkarmadığı kesin. Bu bizim işimiz. Kendimize neden böyle davranıyoruz? Toplumca gamlı baykuş olmak bize ne kazandırıyor? Lütfen bir sorun kendinize. Sadece alışkanlık. Bizden önce böyle gelmiş, biz de böyle devam etmeli diye düşünüyoruz. Hepsi bu. Birazcık dikkatle her şeyi 180 derece çevirmemiz mümkün. Hayatınızı beyaz bir kağıt parçası olarak düşünün. Şimdi üzerine kendinizle ilgili, hayatla ilgili, inandığınız her şeyi yazın. Egzersiz yaptığınız için gerçekten inanmadığınız şeyleri yazmayın. Dürüst olun kendinize. Hem pozitif hem negatif aklınıza ne geliyorsa yazın. Diyelim ki şöyle cümleler yazsınız. İşte hayatım. Piyasaların durumu çok iyi değil. Ne yapsam yaranamıyorum. İnsanlar sürekli benden bir şeyler istiyor. Evde hiç huzurum yok. Yalnızım. Kendimi başarısız hissediyorum. Etrafımdaki adamların hepsi hıyar. Teyzemlerin dırdırından bıktım artık. Güzel gözlerim var. Çok şirin bir evde oturuyorum. Çok keyif aldığım arkadaşlarım var. İşte hayatım tablosu. Şimdi bir sonraki sayfaya geçin. İşte evren aynen böyle çalışıyor. Evren bir fotokopi makinesidir. İşte hayatımı makinede bugün yerine koyar, işte hayatımı yarın kısmından fotokopi olarak geri çıkarır. Niye böyle bir fotokopi sistemi var? Yani evren neden bize her istediğimizi istediğimiz an vermiyor? Aslında veriyor. Dedim ya, evren yorum yapmıyor. Siz istediğinizde veriyor. Ama biz istediğimiz şeye ait değilsek, odağımız farklı bir yerlerde ise, verilen şeyi vız geliyor, tırıs gidiyor. Ya geldiğini fark edemiyoruz, ya da geldikten kısa bir süre sonra kaybediyoruz. Çünkü gelen siparişi taşıyabilecek, sürdürebilecek farkındalıkta değiliz. Odak olayını anlatan en güzel örnek, Cağaloğlu Meydanı'nda çalışan ayakkabı boyacısı Mustafa amca. İçinizde tanıyanlar vardır sanırım. Hatta kendisi birkaç defa gazetelere bile çıkmış. Bu beyefendiye 2 defa Milli Piyango'dan büyük ikramiye vurmuş. Her seferinde zengin olup işi gücü bırakmış. Sonra tekrar elinde sandığı sokaklara dökülmüş. Her seferinde ayrı bir aksilik olmuş. Birinde kız arkadaşı yemiş parayı, diğerinde bir işe girip kazık yemiş vesaire. Her seferinde siparişine ait olmadığı için elindekileri kaybedip durmuş. Şimdilerde hala orada çalışıyor. Kendisine bir sorum bilet alıyor mu hala? Evet alıyor ve cümlesi de aynen şu. Yine çıkar abi, hiç dert değil. Kendisine yine para çıkacağından eminim. Parayı yine kaybedeceğinden de. Parayla ilgili ya da paranın nasıl tutulacağıyla ilgili odağını, yani farkındalığını değiştirmediği sürece aynı hikaye tekrar tekrar yaşanacak. Hayatınıza çektiğiniz her şey sizin odağınız sonucunda geliyor. Hem de şu anki odağınız sonucunda. Biraz da utanarak size kendimle ilgili bir olayı aktaracağım ki odaklanmanın gücünü iyice anlayın. Evrensel bilgileri kendi kültürleri ve kas sistemleriyle karıştırıp bulamaç halinde batıya verdikleri için Hintli gurulara, hocalara, ustalara biraz takıntılıyım. Kabul ediyorum. Bu da benim üstünde çalışmam gereken bir konu. Zaten haklıyım diye yazmıyorum bu satırları. Sırası gelince üzerinde çalışacağım, söz veriyorum. Asla ırkçı değilim, aman yanlış anlaşılmasın. Takıntılı olduğum nokta, entariler giyip, iki kaşların arasına takılar yapıştırıp, sabah akşam o guru senin, bu guru benim dolaşmaları ve sonra bunu bizlere ermenin, aydınlanmanın yolları diye kakalamaları. Ben bu takıntım yüzünden odağımı sürekli orada tutuyorum. Bir filmde Hintli bir guru görsem hemen gözlerim kısılıyor. Bir kitabın kapağında guru görsem kitabı açmıyorum bile. Ve bakın, bu kadar tepkili olmak, odağımı güçlü bir şekilde onların üstünde tutmak hayatıma nasıl yansıyor? Şaka gibi. Sevgili eşim, uğruna dünyaları verebileceğim insan bir yoga hocası. Hem de kendi öğrettiği yoga tarzını dünya çapında insanlardan öğrenip Türkiye'ye ilk defa getirip yayılmasını sağlayan kişi. Kendisi hemen hemen her sene ne yapar yapar bir Hindistan seyahati ayarlar. Ya da Hintlilerle dolu bir yoga kampına gider. Tek başına kamp çadırı kurmayı istemediği için ben de giderim. Benim için dünyanın en huzurlu yeri olmasını istediğim evim Hintli guruların resimleriyle dolu. Evde günün yarısı benim ya da eşimin parfümü kokarsa, diğer yarısı Hint yapımı tütsü kokar. Amerika'da bana ilk seslendirme yönetmenliği veren kişi bir Hintliydi. Benim için bir aile gibi olan, kitaplarımı yayınlayan, elinizde tuttuğunuz kitabın size ulaşmasını sağlayan yayın evinin adı bile Hint kökenli, Dharma Yayınları. Nikahımızı kıyan memurun dışında seremonimizi yöneten teyzemin adı Gurmuh ve kendisi Hindistan'ın en popüler yoga ve din sistemlerinden birinin mensubu. Ben size daha ne diyeyim? Daha birçok örnek verebilirim ama beni en çok şaşırtan şu olaya bağlamak istiyorum konuyu. Geçen yaz Esra ile Hawaii adalarına tatile gittik. İkimizin de ilk ziyaretiydi. Adaya inip bir iki gün gezindikten sonra fark ettik ki dünya çapında meşhur bir tatil beldesi olmasına rağmen sadece Amerikalı turistler vardı. Belki bir iki Fransız ya da Alman ama hepsi o kadar. Ada tamamen Hawaii yerlileri ve Amerikalılardan ibaretti. Bir gün Esra, hadi adanın etrafında bot turuna çıkalım dedi. Turlar 4-5 saat sürüyordu ve Zodiac tarzı ama daha büyüğü 12 kişilik botlarla yapılıyordu. Yolculuğun olacağı sabah limana vardık. Yaklaşık 150 kişi sırada bekliyordu. Sistem aslında aynı bizim Taksim Beşiktaş dolmuşları gibi işliyordu. Siz sırada bekliyorsunuz, botlar 12 kişiyi alıp açılıyor. Ancak çok sayıda bot olduğu için hemen hemen hiç beklemeden binip gidiyorsunuz. Tam sıraya girecekken Esra gidip güneş yağı ve biraz da atıştıracak bir şeyler almak istedi. Limanda bulunan mağazadan çıktığımızda bütün sıra boşalmış ve bir tane bot kalmıştı. Esra, ben ve 4 kişilik Amerikalı bir aile bota binip beklemeye başladık. Kaptan bize 10 dakika içinde kimse gelmezse kalkarız, merak etmeyin dedi. O sırada bir telefon geldi. 6 kişilik bir aile yolda kaybolmuş ama varmak üzerelermiş. Onları bekleyebilir miymişiz? Elbette bekleriz. Cennet adasında tatildeyiz. Acelemiz yok ki. Onlar da gelsin. Tatildeyiz, pozitifiz, herkesi seviyoruz, herkese pozitif pozitif enerji yolluyoruz. Hayat güzel, ben torpilliyim. Botun içinde gelecek olan aileyi beklemeye başladık. Okyanusun kokusu, hafif hafif sallanan botun dinlendirici temposu, sevgilimin, oyun arkadaşımın elini tutuyor olmanın güzelliği, evrene ve her anıma şükrediyor olmanın iç huzuru, cennet gibi bir yerde tatil yapıyor olmanın keyfi, bir anda kara tahtanın üzerine tırnakların sürtülmesinde çıkan sesin yarattığı etkiyi yaratırcasına bozuldu. Beklediğimiz araba geldi ve içinden bağırış çağırış, kavga dövüş 6 kişilik aile indi. Nasıl oldu anlamadım ama botun içinde öyle bir yerleştik ki son hatırladığım şey büyük babalarının benim sağımda, büyük annelerinin de solumda oturduğuydu. Sonra kendimden geçmişim. Evet, doğru tahmin ettiniz. Adada bulunan belki de tek Hintli aile benim yanımda oturuyordu. Hatta entarilerini toparlayamadıkları için bota inip binmelerine ben yardım ediyordum. 4-5 saatimi Esra'nın onlarla yoga ve Hindistan'ın güzelliklerini konuşmasını dinleyerek geçirdim. Cennette bile peşimi bırakmadılar. Çok önemli. Bu hikayeyi anlatırken amacım asla herhangi bir ırkı veya ülkeyi kötülemek değil. Zaten hikayenin başında size bunun benim yamukluğum olduğunu belirttim. Ben dedim diye o ya da bu öğreti asla anlamsız olamaz. Siz huzur neredeyse lütfen onun peşinden gidin. İşte odak bu kadar güçlü bir şey. Evren sizin bu anınızın fotokopisini çekip aynen buna uygun bir yarın hazırlıyor. Bölümün başında yazdığım bir şeyi burada tekrarlamak istiyorum. Bir yandan benim temizlenmem, egomdan arınmam lazım. Yani eksiğim, kirliyim deyip aynı cümleye evet evet ben Tanrı'nın parçasıyım diye devam edemezsiniz. Çünkü ben eksiğim dediğiniz an evren hop diye fotokopiyi çekiveriyor. Hadi bakalım yarın yaratıldı. Şimdi uğraşın durun ki yarın arınmış olasınız. Mümkün değil. Çünkü fotokopi kağıdını siz hazırladınız. Evrense düğmeye basıverdi. Yarın geldi. Siz hala eksik, arınmamış bir haldesiniz. Yine eksiğim, arınmam lazım dediğiniz an hop evren düğmeye basıverdi. Bir sonraki yarın hazırlandı. Evrende kağıt bitmez, haberiniz olsun. Sanıldığının aksine bir şey elde etmek için yapmanız gereken herhangi bir eylem yok. Siz odağınızı verin, o sizi gelip bulacak zaten. Bunu her söylediğimde şuna benzer tepkiler alıyorum. Ne yani? Şimdi ben işi istiyorum diyelim. Evden hiç çıkmadan öyle otursam iş bana mı gelecek? Evet aynen öyle. Gelecek. Gelmek zorunda. Ben yanıma oturan 6 kişilik aileyi gazete ilanıyla çağırmadım. Farkındaysanız eğer limana ilk vardığımızda önceki botlardan birine binseydik görmeyecektim bile onları. Ama canım evrenim benim o kadar güzel ayarlıyor ki olayları ben odağıma yani ait olduğum her şeyi kendime çekiyorum. ona karşıyım, buna karşıyım. Hadi Galatasaray meydanında pankart açalım. Biraz önce de gördüğünüz gibi neye karşıysanız, neye tepkiliyseniz, neyi istemiyorsanız hayatınıza davet etmek zorundasınız. Çünkü evren bir fotokopi makinesidir. Sayfanızın üzerinde ne varsa hepsi çoğalarak gelecek. Hatta istemiyorum cümlesiyle söyleseniz bile. Sevgilimin bana bu kadar umursamaz davranmasına karşıyım. Bu resmin içinde umarsızlık olduğu için yarına siparişi aynen veriyorsunuz. Sabahları trafikte sıkışıp kalmak istemiyorum. Her sabah sıkışıp kalmaya devam edeceksiniz. Türkiye'nin gidişatından hiç memnun değilim. Yapılanlara karşıyım. Karşı olmak ile aslında yapılanları enerjinizle destekliyorsunuz. Aferin size. Negatif insan istemiyorum hayatımda. Çekmeye devam edeceksiniz. Çünkü evrene çizdiğiniz resmin içinde hala negatif insan ifadesi var. Bu açıdan bakınca o kadar çok insan, "Aa ben de kendimi pozitif sanıyordum." diyor ki, "Evet öyle sanıyorsunuz ama değilsiniz. Çünkü çıkış noktanız negatif." Özellikle Türkiye konusuna gelince işler iyice karışıyor. Son zamanlarda sürekli sadece karşı olup duruyoruz. Neden bahsettiğimin farkındasınız. Bir şeye karşı olduğunuz an elinizdeki yaratım gücünden vazgeçiyorsunuz demektir. Karşı olacağınıza, kendi istediğiniz vizyona odaklansanıza, tekrar ediyorum, hem de büyük cenek harflerle. Zırt pırt bir şeylere karşı olacağınıza, kendi vizyonunuza ve ne istediğinize odaklansanıza. Ya Aykut, olmaz öyle şey ya. Baksana ülkenin haline, neler yapıyorlar. O zaman ben size, sizin de tanıdığınız birini örnek vereyim. Düşman tam gaz ülkeyi ele geçirmek için gelirken, silah arkadaşlarından biri Atatürk'e, "Paşam geliyorlar," der. Hiçbir tarih kitabında Atatürk'ün gelmelerine son derece karşıyım, bu yapılan haksızlıklara karşıyım, hadi Galatasaray meydanında pankart açalım dediği yazmaz. Cevabı son derece basittir. Geldikleri gibi giderler. Bakın, bu resmin içinde geldikleri var, kabul ediyorum. Çünkü o sırada zaten geliyorlarmış. Ama gitmeleriyle sonlanıyor resim. Ve aynen de öyle oldu. Biz burada yırtınıyoruz ama Atatürk zaten ta o zaman çekim yasası olayını çözmüş bile. Kanserle Savaş Dernekleri, Sağlıklı Yaşam Dernekleri haline dönüşmedikçe, Kadınları Koruma Evleri, Kadınlara Huzurlu Yaşam Evleri haline gelmedikçe, Sokak hayvanlarına yapılan eziyete karşıyız grupları, sağlıklı mutlu sokak hayvanları için el ele grupları haline gelmedikçe, doğal afetlerle mücadele örgütleri, doğa ile barışık yaşama örgütleri haline gelmedikleri sürece, sigarayı bıraktırma teknikleri, sağlıklı nefes alma teknikleri haline gelmedikçe, kilo sorunundan nasıl kurtulursunuz yöntemleri, ideal kilonuza nasıl ulaşırsınız yöntemleri haline gelmedikçe, işsizliğe hayır sloganları, bol bol iş yaratalım sloganları haline gelmediği sürece, susma, sustukça sıra sana gelecek yazılı pankartlar, odaklanma, odaklandıkça sıra sana gelecek pankartları haline gelmediği sürece, kimsesiz çocuklar ile ilgili kuruluşlar, kendilerine harika aileler bulunan çocuk kuruluşları haline gelmedikçe, bütün bu sorunlar gelmeye devam edecek ve geldikleri gibi de gitmeyecekler. Altın kural, vizyonunuzda çözüm yerine sorun varsa, sorunun bir parçasısınız. Sorunun bir parçası olduğunuz sürece de çözümün bir parçası olamazsınız. Bir şeye sürekli karşı olduğunuz sürece gerçekten istediğiniz şeyden o kadar uzaklaşıyorsunuz ki sırf ben diyorum diye bunların değişmesi elbette mümkün değil. Her bireyin kendi içinde anlaması gereken bir şey bu. Artık çözüme odaklanıyorum, evde eşim bana son derece iyi davranıyor, evde manevi şiddet uygulamıyor. Geldiğin gibi gidersin Necati. Size sadece şu kadarını sormak istiyorum. En son ne zaman karşı olduğunuz bir şeyden kurtulabildiniz? çok ciddi oturun ve bunu lütfen düşünün. Bugüne kadar karşı olup istediği sonucu elde edebilmiş bir grup var mı? Bir tek insan var mı? Karşı olduğunuz için anneniz, babanız istemediğiniz bir hareketi yapmayı durdurdu mu? Ha, kabul ediyorum. Geçici çözümler elbette bulunacaktır. Ama adı üstünde geçici. Çünkü odağınız hala karşı olma vitesinde olduğu için kısa bir süre sonra yine aynı gerçekliği yaratmaya başlayacaksınız. Size anlattığım Hintli amcamlar ile olan durumu da hala soruna odaklı olduğum için değiştiremezsem eğer odağımı, günün birinde kızım ya da oğlum eve Hintli bir sevgiliyle gelirse bir saniye bile şaşırmam inanın. Odağı sanırım en güzel şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Kendinizi kare bir bahçenin içinde düşünün. Dört bir yanınız çiçeklerle çevrili. Tam ortada elinizde bir su hortumu ile duruyorsunuz. Hortumu sağa sola çeviremiyorsunuz. Siz ne tarafa dönerseniz hortum orayı suluyor. Bir nevi iş emek gibi düşünün. En azından erkekler için durum böyle. Bahçenin bir duvarında güller, diğer duvarında limon ağaçları, bir duvarında karanfiller ve bir duvarında da yabani otlar var. Şimdi siz bahçenizde yabani otları istemiyorsunuz diyelim ve habire otlara bakıp, yani o tarafa dönüp, "Of ya, ne çirkin bu otlar, bütün huzurumu kaçırıyorlar." deyip duruyorsunuz. Hatırlatmak isterim, siz ne tarafa dönüyorsanız ucundan bol bol su akan hortum da o tarafa dönüyor. Şimdi bu durumda siz eğer habire yabani otlara bakarsanız ne olacak? O tarafa döndüğünüz için bol bol sulanacaklar ve gittikçe de büyüyecekler. Halbuki siz sadece istediğiniz tarafa dönseniz ve istemediğiniz tarafa hiç bakmasanız, bir süre sonra o yabani otlar ne olacak? Çürüyüp gidecek. Biliyorum, şimdilik hala Türkiye'de bir konuya sırtını dönmek ve ilgilenmemek cahillik olarak değerlendiriliyor. Vallahi ben cahilim o zaman ve son derecede keyifli bir cahilim. En azından benim bahçemde çoğunlukla istediğim bitkiler yeşeriyor. Size yabani otlarınızla iyi uğraşmalar dilerim. Geçenlerde Beşiktaş'a indim. Meydandaki köprünün merdivenlerini çıkarken önümde yürüyen ve yüksek sesle konuşan iki hanımın konuşmaları çok dikkatimi çekti. Anladığım kadarıyla bindikleri taksi yapılmaması gereken bir U dönüş yapmaya kalktığı için polis tarafından çevrilmiş, ceza yemişti. Doğal olarak hanımlar da yolun karşı tarafında inmek zorunda kalmışlardı. Ay yani ne var ceza kesecek, işleri güçleri bitti artık taksicilerle uğraşıyorlar. Bu polisler böyle ayol, bir işi doğru dürüst yapamazlar. Yok yok, artık düzen kalmadı bu ülkede. Güleyim mi, ağlayayım mı bilemedim. Tam anlayamadım bile. İki teyzem de alacakaranlık kuşağında yaşıyorlar sanırım. Şimdi ilk cümlede polisi işini yaptığı için suçluyorlar. Yani adam işini yapmasın istiyorlar. İkinci cümlede işini yaptığı için ama olan onları olduğu için düzgün yapmadığını iddia ediyorlar. Ve üçüncü cümlede ise düzen olmadığından yakınıyorlar. Ve bütün olay zaten belli bir düzeni sağlamaya çalışan bir polis memuru yüzünden ve aslında teyzemlerin düzeni bozmak istemeleri yüzünden oluşmuş durumda. Hatta unutmayayım ve aynen böyle aktarayım diye durup hemen not aldım konuşulanları. Teyzelerin derdi kurban olmayı seçiyor olmalarıydı. Kurban olduğunuz sürece odağınız tam olarak ne istemediğinizde kalmak zorunda. 6. ayrımın sonu, sayfa 92.